Ayrım 39.
Hükümdar da vatandaşların durumuna düşerdi. Tedbirli davranış kurallarına aykırı bir davranışla çoğu zaman kendisini en çok hırpalamış olanlara güvenir, kendisine hizmet etmiş olanlara da sırtını çevirirdi. Böylece başka hükümdarların isteyerek yaptıklarını o zorunlu olarak yapardı. Hemen hemen hiç tanımadığımız halde varlığını hissettiğimiz bir nimetin, bizden gizleyebilecekleri bir nimetin yavaş yavaş elimizden çıkıp gitmesinden korkarız. Korku ise nesneleri gözümüzde büsbütün büyütür. Bunun için millet kendi durumundan endişe etmeye başlar, en güvenilir anlarda kendisini tehlikede sanırdı. Üstelik yürütme organına karşı en şiddetli muhalefeti gösterenler, muhalefetlerinin gerçek nedenlerini ortaya atmadıklarından, tehlikede olup olmadığını hiçbir zaman bilemeyecek olan milletin duyduğu dehşetin artmasına sebep olurlardı. Ama bu milletin ileride karşılaşması ihtimali olan gerçek tehlikelerden kaçınmasını sağlardı. Bununla beraber yasama kuvveti milletin güvenini kazanmış olduğundan, üstelik milletten daha aydın olduğundan, onda uyanan kötü etkileri yok edip heyecanını yatıştırabilirdi. Böyle bir hükümetin eski demokrasilere, yani bütün kuvvetleri doğrudan doğruya milletin elinde bulundurduğu demokrasilere olan üstünlüğü buradadır işte. Çünkü eski demokrasilerde hatipler milleti heyecana getirdiler mi, bu heyecanın etkisi daima kendini gösterirdi. Böylece millete aşılanan dehşetin belirli bir amacı olmadı mı, bu dehşet boş gürültülere, küfürlere yol açardı, işte o kadar. Hatta iyi bir sonucu da olurdu. Hükümetin bütün kuvvetlerinin harekete gelmesini, vatandaşların da daha dikkatli olmasını sağlardı. Ama bu dehşet temel kanunların yıkılmasından doğarsa, o zaman sessiz, uğursuz ve korkunç bir kaynaşma halini alır ve bir takım felaketlere yol açardı. Çok geçmeden ortalığı korkunç bir sessizliğin kapladığını, bu süre içinde de her şeyin kanunlara tecavüz eden kuvvete karşı birleştiğini görürdünüz. Milletin duyduğu endişelerin belirli bir amacı olmadığı bir sırada, yabancı bir kuvvetin devleti tehdit edip ikbalini ya da şan ve şerefini tehlikeye düşürmek istediğini farz edelim. O zaman küçük çıkarların ortadan kalkıp büyük çıkarlara yol açıldığını, her şeyin yürütme organı lehinde birleştiğini görürdünüz. Bütün kavgalar temel kanunların tecavüze uğramasından doğsa, tam bu sırada da yabancı bir devlet ortaya çıksa, hükümetin şeklini ya da yapısını değiştiremeyecek bir ihtilal olurdu. Çünkü özgürlüğün sebep olduğu ihtilaller, özgürlüğün varlığını teyit eden o ihtilallerden başka bir şey değildir. Özgür bir milletin bir kurtarıcısı olabilir, köle bir milletinse bir başka efendisi çıkar ortaya. Çünkü bir devlette müstebit bir hükümdarı yerinden edecek kadar kuvvetli olan kişi, bizzat onun yerini alacak kadar da kuvvetlidir. Özgürlükten faydalanmak için olduğu gibi, özgürlüğünü korumak için de her insanın düşündüğünü söyleyebilmesi gerektiğinden, böyle bir devlette her vatandaş kanunların söylemesini ya da yazmasını bilhassa yasak etmediği şeylerin hepsini söyleyip yazabilirdi. Daima heyecanlı olan bu milleti, insanların ruhunda hiçbir zaman iyi sonuçlar vermeyen akılla değil, tutkularla yönetmek daha kolay olurdu. Başta bulunanlar da onu kendi gerçek çıkarlarına aykırı teşebbüslere doğru yönetmekte güçlük çekmezlerdi. Bu millet özgürlüğünü aşırı derecede severdi. Onunki gerçek özgürlük olurdu da ondan. Özgürlüğünü korumak için de malını, mülkünü, rahatını ve çıkarlarını feda etmekten çekinmezdi. Yine bu yüzden en ağır vergileri, müstebit bir hükümdarın bile tabağına kabul ettirmekte güçlük çekeceği vergileri ödemekte hiçbir güçlük göstermezdi. Ama bu millet kendisinden istenilen vergilere katlanmanın gerektiğini iyice bildiğinden, daha büyük vergiler ödememek için bu vergileri ödemekte hiçbir güçlük göstermezdi. Verginin maddi ağırlığı manevi ağırlığından daha çok olurdu. Oysa bazı devletlerde ıstırabın manevi ağırlığı maddi ağırlığından daha çoktur. Dipnot Fransa. Güvenilir bir kredisi olurdu da bu milletin. Ödünç alan da veren de kendisi olurdu da ondan. gerçek kuvvetlerinin üstünde işlere giriştiği, rakiplerinin karşısına hayal mahsulü büyük servetlerden söz ederek çıktığı da olur. Ama bağlı olduğu hükümetin özelliğiyle telkin ettiği güven, bu hayal mahsulü servetleri gerçek bir kisveye bürürdü. Dipnot, Montesquieu'ye göre gerçek servet, endüstri ile toprağın sağladığı servettir. Hayal mahsulü servetse altın, gümüş, para ya da kredidir. Özgürlüğünü korumak için millet vatandaşlardan ödünç para alırdı. Vatan istila edildiği takdirde itibarını yitireceğini anlayan vatandaşlar da özgürlüklerini korumak için yeni bir çalışma olanağı bulmuş olurlardı. Bir adada otursaydı bu milletin istilacı bir görüşü olamazdı. Dipnot, burada Montesquieu'nun istiladan maksadı sömürgecilik değildir. İngiltere'nin Avrupalı bir devletin topraklarını istila etmekte çıkarı olamayacağını söylemek istiyor. Sömürgeler meselesi ne konunun sonunda ele alacak. Çünkü uzak ülkeleri istila zayıf düşmesine sebep olurdu. Bu adanın toprağı verimli olsaydı millet başka ülkeleri istila etmeyi aklından bile geçirmezdi. Zengin olmak için savaşmak ihtiyacını duymazdı da ondan. Hiçbir vatandaş başka bir vatandaşa bağlı olmadığından, her vatandaş birkaç vatandaşın ya da herhangi bir vatandaşın şan ve şerefinden çok kendi özgürlüğüne önem verirdi. Orada askerlik mesleği her faydalı meslek gibi değerli bir meslek, millet için iş gören bir meslek sayılırdı ama çoğu zaman tehlikeli bir meslek olarak görülürdü. Sivil mesleklerin gerektirdiği meziyetler daha itibarlı olurdu. Barış ve özgürlüğün huzura kavuşturacağı bu millet, kendini ön yargılardan kurtarır, tamamıyla ticarete verirdi. İşçinin el emeğiyle büyük bir değer kazanan o iptidai maddelerden bazıları varsa orada, Tanrı'nın verdiği bu nimetlerden tam manasıyla faydalanmak için millet ülkenin dört bir yanında fabrikalar kurardı. Bu ülke kuzeyde ise ve gereğinden fazla yiyecek varsa, iklim yüzünden de bazı maddeleri yetiştirmek olanağını bulamıyorsa, güney ülkelerinde yaşayan milletlerle zorunlu olarak geniş çapta ticaret yapardı. Böyle bir ticaretin sağlayacağı çıkarlardan faydalanacak devletleri bizzat kendisi seçeceğinden, seçtiği milletlerle karşılıklı anlaşmalar imzalardı. Bir devlette bir yandan millet aşırı derecede zengin olur, öte yandan vergiler ağır olursa, sınırlı servet sahibi olan vatandaşlar ancak bir zenaata başvurmak suretiyle yaşamak olanağını bulabilirler. Birçok kişi de ya sıhhatini ileri sürmek suretiyle ya da seyahat etmek bahanesiyle başka ülkelere göçer, gidip bolluğu bizzat köleliğin hüküm sürdüğü yerlerde arardı. Tüccar bir milletin küçük çıkarlarının sayısı çoktur. Buna göre başkalarını zarara sokması ya da başkaları tarafından zarara sokulması için binbir olanak var demektir. Bundan ötürü de bu millet son derece kıskanç olurdu. Kendi servetinden faydalanmaya bakacak yerde başka milletlerin servet edinmelerine üzülürdü. Bir bakıma yumuşak ve uyulması kolay olan kanunlar o ülkede ticareti ve denizciliği öylesine güç bir şekle sokar ki bu yüzden millet düşmanlarıyla ticaret yapıyormuş gibi bir hal alırdı. Böyle bir millet vatandaşlarından bazılarını uzak ülkelere yerleştirirse bunu bir egemenlik kurmaktan çok ticaretini geliştirmek için yapardı. Kişi kendi ülkesindeki şeyleri başka yerlerde de bulmak isteyeceğinden, devlet uzak ülkelere yerleştirdiği vatandaşlarına da kendi hükümet şeklini verirdi. Bu hükümet şekli yerleştiği yere kendisiyle birlikte bolluğu ve huzuru da getireceğinden, sömürge şekline soktuğu ormanlarda bile büyük milletlerin meydana geldiği görülürdü. Böyle bir millet durumu limanlarının güzelliği, servetinin özelliği bakımından kıskandığı komşu bir milleti evvelce egemenliği altına almış olabilir. Dipnot burada söz konusu olan ada İrlanda'dır. Ona kendi kanunlarına göre davranmak olanağını verirdi ama tam manasıyla müstakil bir devlet olmasına müsaade etmezdi. Bunun sonunda da orada vatandaşlar özgür, devletse köle olurdu. İstilaya uğrayan devletin çok iyi bir hükümeti olurdu ama devletler hukuku bakımından da çok sıkışık bir durumda kalırdı. Değişik milletlere göre değişik kanunlar kabul ettirirlerdi ona. Bu kanunlar yüzünden de onun edindiği servet sağlam temellere dayanmaz, sadece bir efendinin gerektiği zaman kullanacağı bir emanet haline alırdı. Asıl egemen milletin büyük bir adada oturması ve geniş ölçüde ticaretle uğraşması ona denizlerde de egemenlik kurması için büyük olanaklar sağlardı. Özgürlüğünü korumak için de müstahkem mevkilere, kalelere, kara kuvvetlerine ihtiyacı yoktur. Kendisini istilalara karşı emniyette tutacak büyük bir donanması olurdu, işte o kadar. Bu donanma bütün öteki devletlerin donanmalarından, paralarını kara kuvvetlerine harcayan, bütün bundan ötürü de deniz kuvvetlerini ihmal etmek zorunda kalan bütün öteki milletlerin deniz kuvvetlerinden daha üstün olurdu. Denizlere hakim olmak böyle bir egemenliği elinde tutan milletlere öteden beri tabii bir gurur vermiştir. Kendilerini herhangi bir millete saldıracak kuvvette hissettiklerinden, kuvvet ve kudretlerinin büyük okyanuslar kadar sınırsız olduğunu sanırlar da ondan. Böyle bir millet komşusu olan milletlerin işlerinde de söz sahibi olabilirdi. Kuvvet ve kudretini istilalarda kullanmadığı için her millet onun dostluğunu arardı. Hükümetinin istikrarsız oluşu ya da iç kargaşalıkların çokluğu buna engel olduğu halde onun kendilerine kin beslemesinden korkarlardı. Böyle bir milletin yürütme organının nasibi budur işte. İçte huzursuzluk, dışarıda saygı. Bu ülke günün birinde Avrupa'daki siyasi konuşmaların merkezi haline alsa, orada öteki ülkelerinden daha dürüst, daha iyi niyetli insanlar bulunduğu görülürdü. Çünkü nazırları, davranış tarzları hakkında bir halk topluluğuna karşı sorumlu olduklarından, katıldıkları konuşmaları gizli tutamazlar, bundan ötürü de biraz daha namuslu insan olmak zorunda kalırlardı. Dipnot, İngiliz Parlamentosu. Bundan başka nazırlar yanlış bir hareket sonunda meydana gelecek olaylardan sorumlu tutulacaklarından kendileri için en emin yolu doğrulukta bulurlardı. Soylular o ülkede bir süre aşırı derecede hüküm sürdülerse, hükümdar da halkı yükseltmek suretiyle onların itibarını düşürmek olanağını bulduysa, kölelik büyüklerin düşüşüyle halkın kudret ve kuvvetini hissetmeye başlaması arasında geçen süre içinde en üst noktasına varırdı. Bu millet önceden keyfi bir idareye boyun eğmişse birçok bakımlardan bu idare tarzının kalıntılarını korumuş olabilir. Bundan ötürü de çoğu zaman özgür bir hükümet temeli üzerine kurulmuş, müstebit bir hükümet şekli görmek mümkün olabilir orada. Dine gelince böyle bir ülkede her vatandaş kendi iradesine göre davranmakta serbest olduğundan, dolayısıyla da kendi bilgilerine ya da isteklerine göre hareket edeceğinden, kimi kişiler ya şu din olmuş bu din olmuş deyip hiçbir titizlik göstermeden ülkede hakim olan dini kabul ederler, ya da genel olarak din konusunda son derece titiz davranıp çeşitli dinleri benimserlerdi. Din sayısı da böylece ülkede artar dururdu. Bu ülkede dinsiz kişiler bulunabileceği gibi bir dinleri varsa eğer, başka bir dini kabul etmeye zorlanmalarını istemeyen kişiler de bulunacaktır. Böyle bir şeye zorlandıkları takdirde hayatlarının da, mallarıyla mülklerinin de kendilerinin olmadığını, bunlardan birini ellerinden alanın ötekilerin de alabileceğini düşünürlerdi. Çeşitli dinler arasında kölelik yoluyla yerleştirilmek istenen bir din varsa orada millet için en iğrenç din bu olurdu. Dipnot Katoliklik. Çünkü insanların olaylar üzerindeki yargıları bu olaylar arasında kurdukları bağlarla gördükleri ayrıntılara dayandığından millet böyle bir dini olanağı yok özgürlük fikriyle bağdaştıramazdı. Kanunlar bu dine girenlere işkence edilmesini buyuramazlardı. Özgürlük bu çeşit cezaları tasarlamayı bile olanaksız kılardı da ondan. Ama kanunlar öylesine bir baskı kullanabilir ki, soğukkanlılıkla yapılabilecek bütün kötülüklerin yapılmasına müsaade ederdi. Bazen bakarsınız halkın itibarı çok, papaz sınıfının da o ölçüde itibarı az olur. Bunun böyle olması için ortada binbir olanak vardır. Bundan ötürü de papaz sınıfı halktan ayrılmaktansa onun katlandığı külfetlerin hepsine katlanmaya ve onunla birleşmiş gibi görünmeye razı olurdu. ama her zaman halktan saygı görmeye alışık olduğu için daha münzevi, daha çekingen, daha temiz bir hayat sürmek suretiyle yine de ondan ayrılmaya çalışırdı. Papazlar dini koruyamazlar, din de onları koruyamaz. Bundan başka ellerinde zorbalık etme olanağı da yoktur. Şu halde yapacakları tek şey söz ve yazıyla ikna etmek olurdu. Büyük varlığın ilham ettiği şeylerle ortaya koyduğu eserlerini ispat etmek için çok güzel eserler kaleme alırlardı. Bunlardan toplantılarına engel olmaları, kendi kötü taraflarını bizzat düzeltmelerine müsaade etmemeleri de mümkündür. Dipnot, İngiltere'de din işlerini, din meclislerini değil parlamento hallederdi. Özgürlüğün verdiği bir çılgınlıkla halk bu sınıfın kendi kendini ıslah etmesine tahammül edecek yerde, ıslah hareketinin yarım kalmasını tercih ederdi. Devletin temel yapısının bir bölümünü teşkil eden yüksek mevkiler daha sabit olurdu. Ama öte yandan bu özgürlük ülkesinde büyükler halka daha çok yaklaşırlardı. Şu halde mevkiler birbirinden daha ayrı ama kişiler birbirine daha yakın olurlardı. İdarenin başında bulunanlar kurulu bir saat gibi yeni ve taze bir kuvvetle her gün işe başlayacaklarından, kendilerini eğlendirenlerden çok millete faydalı olanlara saygı gösterirlerdi. Bundan ötürü de orada daha az dal kavuk, daha az yaltakçı, daha az soytarı, sözün kısası kafalarındaki boşlukları büyüklere pek pahalıya satan bir çeşit insanlar daha az görülürdü. İnsanlara faydasız becerilerinden ya da gereksiz meziyetlerinden ötürü değil, gerçek meziyetlerinden ötürü bir değer verilirdi. İki çeşit olurdu bu meziyetler. Zengin 1, kişisel değer 2. Orada gururla kendini beğenmişlikten meydana gelmiş inceliğe dayanan bir lükse değil, gerçek ihtiyaçların gerektirdiği inceliğe dayanan sağlam yapılı bir lüks bulunurdu. Nesnelerde sadece tabiatın onlara işlediği zevkler aranırdı. Orada insanların ihtiyaçlarını karşılayacak paradan çok paraları olurdu. Ama yine de boş ve gereksiz şeylere itibar eden bulunmazdı. Böylece birçok kimse mal, mülk, servet sahibi olmasına rağmen parasını harcamak için fırsat bulamaz, bu yüzden de servetini acayip bir şekilde kullanırdı. Böyle bir milletin de zevklerinden çok kafası gelişirdi. Kişi daima kendine yararlı olan şeylerle uğraşacağından, işsizliğe dayanan nezaketten eser olmazdı orada. Gerçekten de öyle, bu nezaket çeşidini öğrenmek için vakit bulmak çok güç olurdu o millete. Romalıların nazik ve terbiyeli olmaları keyfi idarenin kurulmasıyla başlar. Müstebit idare işsizliği meydana getirir, işsizlik de nezaketi. Bir millette birbirine hoş görünmek, birbirini kırmamak ihtiyacını duyan insan sayısı ne kadar çok olursa, o millet o derece terbiyeli olur. Ama bizi barbar insan topluluklarından ayıracak olan şey, davranışlarımızdaki terbiyeden çok kafa terbiyesidir. Her insanın kendi ölçüsünde devlet idaresine katıldığı bir millette kadınların erkeklerle bir arada yaşamaları gerekirdi. Bundan ötürü de kadınlar alçak gönüllü yani sıkılgan olurlardı. Bu sıkılganlık onların fazileti haline alırdı. Hiçbir terbiye ve nezaket kuralına uymak ihtiyacını duymayan erkekler de böylece tam manasıyla özgürlüklerine kavuşurlar, boş vakitlerini de zevk ve sefa alemlerinde geçirirlerdi. Kanunlar orada şu ya da bu özel kişi için yapılmadığından herkes kendini hükümdar olarak görürdü. Böyle bir ülkede kişiler de kendilerini vatandaş olarak değil, bir konfederasyonun üyeleri olarak görürlerdi. Anayasanın herkese hükümet işlerine katılmak yetkisini verdiği, herkese siyasi çıkarlar sağladığı bu ülkede, eğer iklim birçok insanlara geniş görüş olanakları vermişse, orada durmadan siyasetten söz edilirdi. Böyle bir ülkede insanların özellikleri bakımından olsun, hayatın cilveleri bakımından olsun, tartışılmasına olanak olmayan olaylar üzerinde durmadan tartışmalarda bulundukları görülürdü. Özgür bir ülkede özel kişilerin yargıları iyi olmuş, kötü olmuş, çoğu zaman bunun hiçbir değeri yoktur. Yargıda bulunsunlar yeter. Bu yargıların sonuçlarını garanti altına alan özgürlük de buradan çıkar işte. Bunun gibi müstebit bir hükümette de kişilerin iyi ya da kötü yargılarda bulunmaları zararlı olur. Hükümet ilkelerinin zedelenmesi için kişiler yargıda bulunsunlar yeter. Böyle bir ülkede şunun bunun hoşuna gitmeyi aklının kenarından bile geçirmeyen birçok kişi ağzına geleni söylemekten çekinmezdi. Çoğu kimse zekasını kullanarak yapardı bu işi ama yine de zekaları frenleyemezdi onları. Kendilerini mutlu bulmaları için bunca neden varken her şeyi küçümsemeleri, her şeyden iğrenmeleri mutsuzluklarına sebep olurdu. Hiçbir vatandaş öteki vatandaşlardan korkmadığı için bu millet gururlu olurdu. Krallarının gururu kendi özgürlüklerine dayanırdı da ondan. Özgür milletler ağırbaşlı olurlar, ötekilerse kendilerini kolaylıkla boş şeylere kaptırırlar. Ama daha çok birbirleriyle yaşayan böyle bu derece kendini beğenmiş insanlar sık sık tanımadıkları kimselerin aralarına düşerler. O zaman da sıkılgan olurlardı. Bundan ötürü de onlarda utanmadan ve gururdan doğan acayip bir karakter ortaya çıkardı. Milletin karakteri bilhassa içlerine kıvrılıp kendi kendini düşünen insanların verdikleri o zeka eserlerinde belirirdi. Toplum hayatı bize insanların gülünç taraflarını görüp anlamayı öğretir. Yalnızsa kötülükleri görüp anlamamıza olanak verir. Onların yerici yazıları kan güder, oralarda bir Horatius'la karşılaşmadan önce birçok Juvenal'le karşılaşırsınız. Aşırı derecede müstebit olan saltanat idarelerinde tarihçiler gerçeği bozarlar. Gerçeği olduğu gibi söylemek yetkileri yoktur da ondan. Son derece özgür olan devletlerde tarihçiler yine gerçeği bozarlar ama bu sefer özgür oldukları için bu özgürlük öteden beri insanları bölünmelerine sebep olur da ondan. Herkes müstebit bir hükümdarın kölesiymiş gibi kendi partisinin ön yargılarının kölesi olur da ondan. Şairler çoğu zaman zevkin verdiği o incelikten çok, yaratma kaygısının meydana getirdiği o orijinal kabalığa kaptırırlar kendilerini. Rafael'in zarafetinden çok, Michelangelo'nun kuvvetine yaklaşan bir şey bulunur onlarda. Dipnot, Milton'ı kastediyor. 1. cildin sonu. 9 Ağustos 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25